Thank you, Sister Thompson, and thanks to the remarkable women of this church.
Herkese teşekkür ediyorum. Bilhassa kilisemizdeki bayanlara. Sevgili kardeşlerim, bugünkü Paskalya Bayramı mesajımı herkese ama özellikle yalnız olan ya da kendini yalnız hissedenlere ya da daha beteri kendisini terk edilmiş hissedenlere iletmeyi düşünüyorum. Bunlar evlenmeyi sabırsızlıkla bekleyenleri, eşini kaybetmiş olanları ve çocuklarını kaybetmiş kişileri ya da hiç çocuk sahibi olamamış olanları kapsayabilir. Duygularını anladığımız kocaları tarafından terk edilmiş hanımları, hanımları çekip gitmiş kocaları ve ebeveynlerinden birisini ya da her ikisini de kaybetmiş çocukları da kapsıyor. Bu grup, evden çok uzaktaki bir askeri, ilk haftaların vermiş olduğu ev özlemiyle yanıp tutuşan bir misyoneri ya da gözündeki korkunun ailesine belli olacağından korkan işsiz bir babayı da kapsayabilir. Kısacası bu hayatımızın çeşitli zamanlarında hepimizi içerebilir. Bu gibi durumda olanlara şu ana dek gidilen en yalnız yolculuktan ve bunun tüm insan oğluna sağlamış olduğu sonsuz nimetler hakkında konuşacağım. Kurtarılışımızın yükünü tek başına omuzlarında taşıma gibi bir görevi tek başına üstlenen kurtarıcıdan bahsediyorum. Doğrusu o şöyle derdi. Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda haklardan kimse yoktu. Baktım, yardım edecek kimse yoktu. Ve destek verecek kimsenin olmayışına şaştım. Başkan Uchtdorf'un biraz önce dediği gibi, kutsal yazılardan şunu biliyoruz ki, İsa'nın fısıhtan önceki, aynı bugünkü sabaha paralel olan, o gündeki Yerişalem'e Mesih gibi varışı toplum için büyük bir andı. Ama onunla beraber yürümeye devam etmeye hevesli olanlar çabucak heveslerini kaybetmeye başladılar. Bundan hemen sonra İsa ilk önce o günlerde İsraillerin liderlerinden ve eski yüksek rahiplerinden olan Hanna'nın, ondan sonra o yılın yüksek rahibi olan Kayafa'nın önünde mahkemeye çıkarıldı. İsa'yı yargılamak için acele eden bu adamlar ve onların kurulları çabucak ve kızarak hükmü bildirdiler. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var diye bağırdılar ve ölümü hak etti dediler. Bundan sonra Yahudi olmayan ulusların liderleri önüne getirildi. Celile'yi yöneten Herodes Antipas, İsa'yı bir kere sorguladı ve Yahudiye'nin Romalı valisi Pontius Pilatus onu iki kere sorguladı. İkinci seferinde kalabalığa şöyle seslendi. Ben bu adamı sizin önünüze sorguya çektim ve kendisinde hiçbir suç bulmadım. Ondan sonra insafsız olduğu kadar mantıksız bu davranış içerisinde Pilatus İsa'yı kamçılattırdı ve çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Pilatus'un yeni yıkanmış elleri bundan daha fazla lekeli ve kirli olamazdı. Sokaktaki halk İsa'nın aleyhine döndüğünde İsa'nın bu şekildeki dinsel ve politik reddedilişi daha kişisel hale geldi. Bu tarihin cilvelerinden birisidir ki İsa ile beraber hapishanede bulunan isminin Aramici de bir isim ya da lakap olan babanın oğlu anlamına gelen Barabba adındaki kişi gerçek bir kafir, katil ve isyancıydı. Fısıh geleneklerine göre sadece bir tutukluyu serbest bırakabildikleri için Pilatus halka şunu sordu. Sizin için ikisinden hangisini serbest bırakmamı istersiniz? Ve halk Barabba'yı dedi. Böylece cennetteki babanın gerçek ilahi oğlu çarmıha gerilmeye mahkum edilirken, tanrısız bir babanın oğlu serbest bırakılmıştı. Bu ayrıca İsa'yı daha şahsen tanıyanları deneme imkanı oluşturmuştu. Bizim için anlaşılması en zor olan bu grup içindeki kişi Yahuda İskariyot'tu. İsa'nın çarmıha gerilmesinin ilahi bir plan olduğunu biliyoruz. Ama İsa'nın ayak ucunda oturmuş, onun dua ettiğini duymuş, insanları iyileştirdiğini görmüş ve onun dokunuşunu hissetmiş, onun özel şahitlerinden birisinin onu ele verebildiğini ve onun değerinin sadece 30 gümüş olduğunu düşünmek üzüntü vericidir. Dünya tarihinde hiç bu kadar az bir para, bu kadar kepazeliğe sebep olmamıştır. Yahuda'nın kaderini yargılamak bizlere düşmez. Ama İsa onu ele veren kişi hakkında şunu söyledi. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Elbette diğer inananlar arasında da zor anlar yaşanmıştır. Son zaman yemeğinin hemen ardından İsa Getsemani bahçesine tek başına gideceği müddet Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı beklemeleri için onları orada bıraktı. Yüzüstü kapanıp dua etti. Kayıtlara göre ölesiye kederliydi ve bu çekilmesi zor, acımasız kase benden uzaklaştırılsın diye babaya yalvarırken teri kan damlalarını andırırcasına döküldü. Ama elbette bu kase uzaklaşamazdı. Bu tip ızdıraplı bir duadan döndüğünde, üç baş öğrencisinin uyumuş olduğunu gördü ve onlara şunu sormaya yönlendirildi. "Demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız," dedi. Onun üçüncü dönüşüne kadar bu iki kere olmuştu. Ve onun için dinlenme diye bir şey olmamasına rağmen o merhametli bir şekilde onlara "Şimdi uyunun, uyunun, şimdi uyuyun ve dinlenin," dedi. Birkaç dakika sonra İsa'nın tutuklanışından ve mahkemedeki duruşmasından sonra İsa'yı tanıyanlardan ve onun sırdaşlarından birisi olduğu için suçlanan Petrus sadece bir kere değil, hatta üç kez suçlamaları reddeder. Orada neler olup bittiğini ya da havarilerine özel olarak vermiş olabileceği koruyucu öğütlerini bilmiyoruz. Ama İsa'nın bu değerli öğrencilerinin eninde sonunda ona destek veremeyeceklerinin farkında olduğunu ve onun bu nedenden dolayı Petrus'u uyardığını biliyoruz. Ondan sonra horozun ötmesiyle beraber Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus Rab'bin sözlerini hatırladı ve dışarı çıkıp için için ağladı. Böylece önemli ilahi lüzumdan dolayı İsa'yı destekleyenler azar azar azalmaya başlar. Tüm öğrencilerinin onu terk edip kaçtıklarını söylediği Matta'nın kısa ayeti anlam kazanır. Petrus tanınmak ve yüzleşmek için onun yanında yeterince yakın bir şekilde bulundu. Yuhanna İsa'nın annesiyle çarmığın dibinde durdu. Özellikle ve her zaman kurtarıcının yaşamındaki ayrıcalıklı kadınlar olabilecekleri kadar ona yakın bulundular. Ama çoğu zaman onun babasına olan yalnız yolculuğu rahatsız verici ve arkadaşsız oldu. Şimdi kefarete giden bu yalnız yolculuktaki her şeyden çok daha fazla zor olan o anı dikkatlice ve hatta saygıyla anlatmak istiyorum. İsa'nın akıllıca ve bedensel olarak hazırlanmış ama duygusalca ve ruhsal bunu bu derecede beklememiş olduğu bu son anlarından bahsediyorum. İsa aşırı yalnızlık içinde Tanrı'nın ondan geri çekildiği için duymuş olduğu aşırı keder hissiyle "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diyerek haykırır.
My God, why hast thou forsaken me? The loss of mortal support.
Ölümlü insanların desteğini kaybedeceğini tahmin etmişti. Ama İsa bunu tam olarak anlayamadı. Öğrencilerine, işte hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor. Ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Baba beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onun hoşnut edeni yaparım diye söylememiş miydi? Benim kanaatimce İsa babasını kusursuzca hoşnut ettiğine ve kusursuz olan bir babanın oğlunu o anda terk etmediğine tanıklık ederim. Aslında benim şahsi inancıma göre Mesih'in tüm ölümlü hayatındaki hizmeti sırasında acı verici bu eziyetin son dakikalarında olduğu gibi hiçbir şeyde baba ona hiçbir bu kadar yaklaşmamıştı. Buna rağmen onun oğlunun yüce fedakarlığının yalnız olduğu kadar eksiksiz olması için baba kısa bir zaman için İsa'dan kendi ruhunun rahatlığını ve kişisel varlığının desteğini geri çekti. Bu gerekliydi. Aslında kefaretin manası için bu çok önemliydi. Asla kötü konuşmamış ya da yanlış yapmamış ya da kirli bir yere dokunmamış bu kusursuz oğul, insanoğlunun geri kalanının bu gibi günahları işlediklerinde nasıl hissedeceklerini bilmek zorundaydı. Kefaretinin sınırsız ve ebedi olması için İsa sadece bedensel değil, hem de ruhsal nasıl ölüneceğini, ilahi ruhun geri çekildiğinde nasıl hissedileceğini, birisinin nasıl tamamen adice ve umutsuzca yalnız bırakılacağını hissetmek zorundaydı. Ama İsa dayandı. O çabaladı. Büyük bir ızdırap içinde bile içindeki iyilik imanın galip gelmesini sağladı. Onunla yaşayan içindeki o güven tüm hislerine rağmen ona ilahi şefkatin asla yok olmadığını ve Tanrı'nın her zaman sadakatli biri olduğunu söyledi ki Tanrı asla bizden kaçmaz ve bizi aksatmaz. Ne zaman en son kuruşu dendiğinde, Mesih'in inançlı olmaya azmi tamamen göründüğü kadar apaçık olduğu zamandan sonra ve sonunda merhametlice onun ızdırabı tamamlandı. Her şeye rağmen ve ona yardım edecek ya da onu tutup kaldıracak hiçbir kimse olmaksızın, Nasıralı İsa, yaşayan Tanrı'nın yaşayan oğlu, ölümden sonra tekrar yaşamayı mümkün kılmayı başardı. Ve sevinçli, ruhsal fidye ile kurtarılışı, berbat bir karanlıktan ve terk edilişten meydana getirdi. Tanrı'ya olan inancıyla İsa, Tanrı'nın orada olduğunu biliyordu. Zaferle İsa, Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum diye seslenebildi. Kardeşlerim, bu Paskalya Bayramı'nın büyük tesellilerinden birisi şudur ki, İsa çok uzun, yalnız bir yolda tamamen yalnız yürüdüğü için bizler onun yaptıklarını yapmak zorunda değiliz. İsa'nın yalnız yolculuğu, onun rotasının küçük bir örneği olarak bizim kutsal bir yoldaşa sahip olmamıza imkan sağladı. Cennetteki babamızın merhametli kaygısı, bu sevgili oğlunun bitmez tükenmez eşliği, kutsal ruhun mükemmel hediyesi, cennetteki melekler, perdenin her iki tarafındaki aile bireyleri ve peygamberler ve havariler, öğretmenler, liderler ve arkadaşlar, İsa Mesih'in kefareti ve onun sevindirici haberinin geri getirilişi sayesinde bunların hepsi ve daha fazlası ölümlü yolculuğumuzda bizlere eşlik etmesi için verilmiştir. Kafatası tepesinde olanlardan dolayı gerçeği biliyoruz ki bazen kendimizi yalnız hissetsek de asla yalnız ya da yardımsız bırakılmayacağız. Gerçekten hepimizi fidye ile kurtaran şunu söyledi: sizi öksüz bırakmayacağım. Babam ve ben size geleceğiz. Ve sizle birlikte yaşayacağız. Paskalya zamanındaki diğer yalvarışım şudur ki, reddediliş, terk ediliş ve en az bir kez tam şekilde ele veriliş anlarıyla beraber Mesih'in yalnız fedasını asla biz kendimiz tekrarlamak zorunda değiliz. O bir kez yalnız yürüdü. Ben isterim ki İsa bizim yardımımız ve eşliğimizde olmadan günahla yüz yüze gelmek zorunda kalmayacaktır ki bugün onun azap yolu boyunca seni ve beni görürken o asla bir daha tepkisiz izleyiciler bulmaz. Bu kutsal haftaya yaklaşırken fısıh kuzusuyla beraber fısıh perşembesi, çarmıhıyla kefareti temsil eden cuma günü, boş mezarıyla diriliş pazarı, sadece sözde değil ve sadece rahat hissettiğimiz zamanlarda değil, ama davranışlarımızla ve cesaretimizle ve inancımızla ve yolda yalnız olduğumuzda ve çarmıhımızın taşımasının zor olduğu anlarda da Rab İsa Mesih'in adam akıllı öğrencileri olduğumuzu bildirelim. Bu Paskalya haftasında ve her zaman İsa Mesih'in yanında duralım. Her zaman ve her yerde ve olabileceğiniz her yerde, hatta ölünceye kadar. Çünkü bizim için öldüğünde ve tamamen yalnız başına ayakta kaldığında o aslında gerçekten bizim için ayakta kaldı. İsa Mesih'in kutsal adıyla. Amin.